Ayrım 8.
Yabancılık ve yabancılaşma konulu bir sempozyuma bildiri sunuyor. Salonda tartışma yaratıyor. Kökten dinciliği ezilmişlerin, özellikle göçmen kesimin çıkışsız kimlik arayışı bağlamında ateşli bir biçimde savunuyor. Konunun politik olarak kötüye kullanılmasını ise görmek istemiyor. Kürtaja karşı, şaşırıyorum. Birlikte yolculuk yapıyoruz. Acınası hırçınlığı çaresiz bırakıyor beni, alt üst ediyor. Bulunduğum yeri yadırgatacak durumlar yaşatıyor bana. Unutmak istedim bunları. Şimdi bir süpermarkette başka hiçbir şey yapamadığım için öldürdüğüm 4 saati anımsıyorum. Ve nedense kıl bulaşık fırçası arayışımı. Sonbaharın hala sürdüğü uzun bir yolu yürümüştüm. İstasyona gidip tren saatlerine bakmışım. Sonra o uzun yolu geriye bir daha yürüdüm. Ancak belli bir süre daha dayanabileceğim bu arkadaşlığın bir zaman daha sınanması gerektiğini düşünerek. Ondan ayrılıp önce Hanover'daki ağabeyime, sonra da Stockholm'a ve oğluma gidiyorum. Gerçek, abartısız sevgi var onların evlerinde. Birbirimizin yaşamını, algılayış ve kişilik farklılıklarına içten bir hoşgörü ve anlayışla yaklaşma var. Eşimin oğlu, öncelikle dostum benim. Onun yazdıklarıma duyduğu yoğun ilgi besliyor gayretimi. Mutfaktayız. İsveçli eşi küçük bir akşam uykusunda ve o yemek hazırlıyor bana. Birden yeni romanımdan söz etmeye başlıyorum. Konusunu, temel dayanaklarını anlatıyorum. Bunu yaparken daha önce hiç düşünmediğim ya da tasarlamış olduğumu fark etmediğim önemli noktalar çıkıyor ortaya ve beni şaşırtıyor. Bir aydınlanma anı bu. Romanımı kuş bakışı görebildiğim bir an. Uçucu, kısa ama net bir görüntü. Sonradan feribotta yazma serüveninin böyle anlarla dolu olduğunu düşünüyorum. 1993'ün bahar ayları da gezilerle geçiyor. Mart'ta bir okuma programı çerçevesinde yeniden Almanya'ya gidiyor. 20'ye yakın kent dolaşıyorum. Her şeye, herkese ilgi duyuyorum. Kendimi güzel buluyorum. Sağlıklı ve enerji doluyum. Yeni karşılaştığım ve çok sevdiğim insanların yüzünü okşuyorum elimi uzatıp. Bu huyumu yeni edindim. Kendiliğinden oldu. Sınırlarım genişliyor. Duvarlarım yıkılıyor mu? Yoksa yaşlı kadınlara özgü bir sevecenlik mi bu? Sanmıyorum. Yaşlılık çok uzak benden şimdilik. Mayıs'ta Fransa Kültür Bakanlığı'nın çağrısı olarak 11 Türk yazarıyla birlikte Paris'e gidiyorum. Bu yazarların seçimi dedikodu konusu oluyor edebiyat çevrelerinde. Son ana kadar davetli olduğumdan haberim olmuyor. Birileri beni dışlamak istiyor besbelli. Bana ulaşamadığını söylüyor. Beni arayanların aklına yayın evime telefon etmek gelmiyor nedense. Ama adım Fransızların listesinde var. Ve resmi çağrıda oradan elime ulaşıyor sonunda. Neyse ki Paris, Lille ve Nantes'te geçirdiğimiz 3 hafta boyunca dostluk, yakınlık, kardeşlik var aramızda. Davetlerde, toplantılarda dayanışma içindeyiz. Sokak kahvelerinde oturup söyleşiyoruz. Hiçbirimiz ön yargılı ve alıngan görünmüyoruz. Şarabın verdiği rahatlıkla da olsa birbirimizi çok iyi anlamış gibi gülümsüyoruz yüz yüzeyken. Ama dönüşte neredeyse hiç tanışmıyor olacağız gene. Bu şölenin sonunda birbirimiz için yalnızca birer isme, hayalete dönüşeceğiz. 2 yıl boyunca yazlıkta yalnızca yeni romanımın dünyasında yaşıyorum. O garip, kurulmuş dünyada soluk alıp veriyorum. Arada bir elimde kedi sepetiyle İzmir'e, İstanbul'a gidiyorum ve çabucak dönüyorum. Çatı katında bir çalışma odam var. Ama evde yalnız olduğum için alt katta, mutfakla salonu birbirine ayıran masada çalışmayı yeğliyorum. Kedim sıkılıyor ben çalışırken ve içeri dışarı girip çıkıyor. Ona camı açmak, postacıyı kollamak, karşı komşumla biraz gevezelik etmek için alt kat daha uygun. Acele bir şeyler yiyip içmek için de ayrıca. Yazlıkçılar yok. Kasaba kendi doğallığı ve sessizliği içinde çok daha güzel. Rüzgarda ağaçlar uğulduyor, kepenkler gıcırdıyor ve azmış dalgaların sesi odama kadar ulaşıyor. Müziğim bu, başka müzik istemiyorum. Bir önceki yazma serüvenimi yeniden çok daha yoğun olarak yaşıyorum. Dış dünyayla, çevremdeki insanlarla bağlantım en aza iniyor. Yapayalnızım ama bunun farkına varmıyorum. Bütünüyle düşsel, yapay ama gönlümce zenginleştirdiğim kalabalık bir hayat yaşadığımı düşünüyorum çok zaman. Yazmadığım sürece her şey yoksul, sıkıcı ve boş. Gündelik hayat yalnızca alışılmış, sıradan ayrıntılardan oluşuyor sanki. Çardağını ocağa koyarken, çiçekleri sularken ya da alışveriş ederken bilinmedik, yabancı bir dünyada olduğum duygusuna kapılıyorum bazen. Odama, masamın başına kendi yarattığım ve katıksız inanarak sürükleyip götürdüğüm serüvene dönmek için sabırsızlanıyorum. Yazı masam, benim bütün bağlardan, öğrenilmiş ve benimsenmiş bütün normal sayılan ilişki ve işleyişlerden kurtulduğum, sınırsız bir genişlik içinde at koşturduğum yer. Zor bir romana çalışıyorum, biliyorum. Bilinçli olarak kendimle yarışıyorum. Bu romanı başarmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Bazı günler kısacık bir paragrafın başında akşamı buluyorum. Bazen o gün yazdıklarımın tümünü silip umutsuz, tükenmiş yatıyorum. Konu değil önemli olan. Dili, zamanı tutturmak. Kişiler ve olup bitecekler arasında inandırıcı, mantıklı ilişkiler kurmak. Kahramanları derinlemesine kavramak gerekiyor. Özellikle bir kişinin söyleminden başkasınınkine, bir bölümden ötekine geçmek, atlamak zor. Buralar birer eşik, merdiven basamağı gibi hızımı kesiyor. Her seferinde ayağım takılıyor. Durup bekliyor, bunalıyor, sonra güçlükle aşıyorum o geçişleri. Sabırlı olmayı öğretiyor bana roman. Ne olursa olsun, belli bir süresi var bir romanı bitirmenin. Acele etmenin hiç yararı yok. Kesinlikle işe yaramıyor bu. Her bir sözcük, hatta o sözcükleri oluşturan her bir harf emek istiyor. İğne ovası yapmak, iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey yazmak. Kollarım, bileklerim, sırtım ağrıyor. Roman ilerledikçe sigara ile hormon kullanma arasında kesin seçim yapmak durumu bir kez daha ortaya çıkıyor. Sigaraya yeniliyorum. 3 yıldır yeni ayakta tutan östrojen gene bırakıyorum. Yazmak bir hastalık mı diye düşünüyorum bazen. Bir tür delilik mi? Ama öyleyse bile bunun büyüleyici bir yanı var. Gerçeğin keskinleşmiş görüntüsü, belli belirsiz bağışlayıcılık, karmaşık, çekingen bir kendini beğenmişlik ve bir o kadar da acı var yazma çılgınlığının içinde. Sınırsız bir kendinden geçme var. Taşınabilir bir bilgisayar alıyorum. Oğlum nasıl kullanacağımı öğretiyor. Çok direndim bilgisayara ama gereksizmiş. Onu çabucak seviyorum. Hız kazandırıyor bana çünkü. Aynı bölümü elde tekrar tekrar yazmaktan kurtarıyor. Daha az yoruluyorum. Yaz boyu çatıdaki odamda çalışıyorum. Eşimi sabahları gece geç vakit görüyorum yalnızca. Yemekleri, alışverişi o yapıyor. Konuk çağırmıyoruz pek. Ama oturmaya gelen olursa o ilgileniyor. Herhangi bir nedenle çalışma yoğunluğum düşer ya da kesintiye uğrarsa yeniden masa başına oturmak çok zor olacak. İkimiz de biliyoruz bunu. Deneyimliyiz. O günkü çalışmamdan hoşnut olmuşsam yatmadan önce birer kadeh konyak ya da şarap içiyoruz birlikte. Bazen gece yarısı yürüyüşe çıkıyor ya da deniz kıyısında kumların üstüne yatıp yıldızlara bakıyoruz. Roman kahramanlarımdan söz ediyorum eşime. Romanda birdenbire kendiliğinin İslamcı bir darbe olduğundan. Bunun altından nasıl kalkacaksın diye soruyor. Bilmiyorum diyorum. Yaz sonunda bitiriyorum kitabımı. İsim arıyorum. İşin en zor yanı bu. Bu çocuk bu isimle sürdürecek hayatını. Kolay değil. Bu kez eminim. Bu roman şimdiye kadar yazdıklarımın en iyisi. Yargılarına güvendiğim kişiler böyle söylüyor. Ama asıl önemlisi şimdiye kadar yazdıklarımın hiçbirinden tam olarak hoşnut olmayan biri olarak bu kez oldu. Doygunluğu içinde olmam. Yeni yalan zamanların belki de bundan böyle yazacaklarımın da en iyisi olabileceğini düşünüyorum hatta. Çok uğraştım. Çok emek verdim ona. Bütün birikimimi, varlığımı koydum. Şöyle düşünüyorum. Eğlendirici bir roman değil bu. Okunması kolay bir roman da olmadı. Ne var ki yazmak zorundaydım bunu. Hem kendi yazarlık çizgimi koruyup geliştirmek hem de toplumla yaşamsal bağımı sıkı tutmak için. Sivas'tan sonra öyle acı duydum ki köklü bir değişim oldu düşüncelerimde ve dolayısıyla romanımda. İyi niyetin, esnekliğin ancak belli konumda ve doğru yerde geçerli olabileceğini anladım. Bütün çözümlerin çözümsüzlüğe dönüştüğü bir ortamda çevremde olup bitenleri yazarak anlamaya çalıştım. Bu roman bir gereklilikle yazıldı ve öyle yazılmalıydı. Bir yazarın görevi eğlendirmek olmamalı. Bir okurun eğilimi de yalnızca eğlenmeye yönelik olmamalı. Bir insan, bir yazar yaşadığı hayattan gereğinden fazla hoşnut olmamalı. Yaşadığı yerden, dünyadan, bir şeyden hoşnut olmamalı. Görünenin ve kendi yüzünün arkasındakini yakalayabilmek için sık sık durup çevresine ve aynalara bakmalı. Ayağını bastığı yerin, kendi varlığının, ruhunun ve düşlerinin yansısını görebilmek için hiçbir şeyin tekrarlanmadığı bir yere tutunmalı. Kendini bu biçimde ortaya koymanın insana özgü, hiçbir zevkin yerini tutamayacağı bir coşkusu, sevinci var. Romanım yayımlanıyor ve 5000 basılan ilk baskının kısa sürede tükenmesinden sonra ikinci baskıda duraklıyor. Bazı yazar arkadaşlarım romanımın çok iyi olduğunu ama zaten bu ülkede hiçbir değerin yerli yerine konamadığını söyleyerek moral vermeye çalışıyorlar bana. Yakın saydığım birçok insan gönderdiğim kitaba küçük bir teşekkür notu bile yollamıyor. Acıtıcı bir sessizlik var orta yerde. Bir tek bana özgü değil bu durum kuşkusuz. Birçok kimse aynı durumdan yakınıyor. Yazarlar çevresinde kimse ötekinin yazdığını okumaya gerek duymuyor artık. Değerlendirme, eleştiri bitmiş. Medyaya havale edilmiş bu alan. Ama medya yalnızca sıradan insanın ilgisini çekecek, güzel görüntüler veren ve aykırı görünen şık sözler edebilen yazarlara ilgi duyuyor. Bütün bunların reklam şirketlerince kotarıldığı söylentileri de dolaşıyor ortalıkta. Sonuç olarak kimse ciddi biçimde söz etmiyor kitabımdan. Olumlu ya da olumsuz, önemli bir değerlendirme yazısı çıkmıyor hakkında. Romanımı okuduğumda ama pek anlayamadığını söyleyen birkaç tanıdık çıkıyor. Almanya'da yaşayan bayan yazar arkadaşım da bunlardan biri. Beklemediğim bir şey bu. Çok şaşırtıcı. Umutsuz ve hasta kalkıyorum sabahları. Yatağımı bile toplamak istemiyorum. Güzel şeyler düşünmeye zorluyorum kendimi. Ama şöyle diyor içimdeki ses. Ne var peki güzel, iyi olan, hoş olan ne var? Başarısızlık acısı değil bu. Tam tersi. Yazar daha önceki yazdıklarından daha yetkin, daha yüksek bir düzeye ulaştığında okura aynı sıçramayı yapamıyor. Okurunu açtığında onu yitirme noktasına varabiliyor diye yorumluyorum durumu. Bu aşamada yeni okurlar edinebilir mi bir yazar? Ama bu da kısa sürede gerçekleştirilebilecek kadar kolay olmaz. Sil baştan kendisi hakkındaki kanıları değiştirmesi zor. Gerçek okuruna ulaşması için insanın sabırlı, kararlı ve sakin olması, kendisiyle ilgili asıl yargıyı zamana bırakması gerek. Böyle yatıştırmaya çalışıyorum kendimi. Ama pek sonuç vermiyor bu çaba. Anlaşılmazlık değil, toplumsal duyarsızlaşma üzerine düşünüyorum. Ya da bu konudaki duyarlılığın medya tarafından çarpıtılmış, düzlenip en kolay algılanma biçimlerini indirgenmiş olduğunu. Yeni dünya düzeninin, tüketim ideolojisinin, edebiyatı bile yalnızca tatlı, lezzetli bir tüketim nesnesi durumuna sokmayı başardığını. Çok yönlü bir gürültü ve kargaşa içinde insanların var olmayı onurla sürdürmekte tükenip gitme arasındaki sınırı seçemez duruma gelmiş olduklarını. Ama sorun yalnızca toplumun umutsuz aldırışsızlığı mı? Belki ben de geri kalmış, çok kuşkucu ve eskimiş biriyim. Asıl suçlu benim. Neden suya sabuna dokunmayan daha basit, kolay anlaşılır ya da seçkinci kitaplar yazmıyorum? Mutsuzluk yüz çizgilerime siniyor. Sigara bulutları içinde dolaşıyorum. Bedenimin sızlanmalarına kapıyorum kulaklarımı. Yeter diyorum, seninle uğraşmayacağım artık. O da büsbütün isyan ediyor. Ayak başparmaklarımdan birinde egzama çıkıyor. Bir türlü geçiremiyorum. Ne zaman geçecek diye soruyorum doktora. Sen kendini ne zaman unutabilirsen diye yanıtlıyor. Kortizon yaptırmak zorundayım. Kemiklerim sızlıyor. Ne uzun, ne yorucu bir çaba yazmak. Ne büyük mutluluk ve umut. Ve sonra ne yakıcı, ne amansız bir düş kırıklığı. Fransa'da bir öykü kitabımın daha yayımlanması da avutmuyor beni. Zaman ağır aksak geçiyor. Bomboş ve anlamsız. Yine o yabanılık duygusu yapışıyor yakama. O baş edilmez umutsuzluk ve kaçış isteği. İçimden kuşlar göçüyor. Korkular geliştirip biriktiriyorum içimde. Yakınlarımdan birini, çocuklarımı yitireceğim kaygısı yüreğimi yakıyor. Korkunç felaketlerle bölünüyor uykularım. En kanlı, en vahşi görüntüleri merakla, dikkatle izliyorum televizyonlarda. Bütün cinayetlerin kurbanları benim sevdiklerim. Bütün kayıpların, bütün kazaların içinde onların yüzü var. Delirmekte olduğumu düşünüyorum. Psikoterapiye uzun boylu inanmamama karşın bir psikoloğa gidiyorum. Penceresiz, küçük, hemen hemen boş bir odaya alıyor beni. Kapı kalın, maroken kaplı. Bir ceza hücresinde olduğumu düşünüyorum. İzin alarak teybi açıyor. Çocuklarımı ne zaman, nasıl, niçin bıraktığımı bilmek istiyor. Anlatmak istemiyorum. Her şey ve genç bayan sorgucum çok fazla Amerikan görünüyor gözüme. Kendimi sıradan bir filmin içine yanlışlıkla karışmış gibi hissediyorum. Pekala, o soracak. Yanıtlıyorum. Abartıyorum, farkındayım. Bildiğim şeyler bunlar. Yazdığım, anlattığım ama o beni bilmiyor. Ve ben de bilmesini istemiyorum zaten. Gene de bu seanstan sonraki haftayı duygusal olarak öldürücü bir sürünmeyle geçiriyorum. Yaralarım kabuğu kalkmak ne demek? Düpedüz kanıyor. Bir sonraki randevu yaklaştıkça daha da kötüyüm. Olmayacak. Bir gün önce telefon edip iptal ediyorum görüşmeyi. Kimseyi görmek istemiyorum. Kimseden yardım beklemek, kimseye korkularımı anlatmak gereksinimi duymuyorum. Katılaştırıyorum kendimi. Özlediğim tek şey yalnızlık. Yaz başında bir ödül jürisi üyesi telefon ederek, bu önemli ödülün jüri toplanmadan, oylama yapılmadan ve ortak karar alınmadan yaşlı bir yazara verildiğini, bu nedenle kendisini jüriden istifa ettiğini anlatıyor. Karşı çıktı ödülün veriliş biçimi. Benim kitabım da bu ödüle aday olduğundan taraf olduğumu düşünerek durumu bana aktarmak gereği duyduğunu söylüyor. Hiç şaşmıyorum. Bu yeni bir şey değil ki. Ödüllerin çoğu böyle dağıtılıyor zaten. Olayın önemli yanı bu genç üyenin dürüst çıkışı. Ama skandal çabucak ustalıkla örtbas ediliyor. Yaz her zamankinden daha soluk geçiyor. Ağaçlar eskisi kadar yeşil değil. Denizin çekiciliği yok. Dostlar eskisi kadar dost değil sanki. Değişen ne diye soruyorum. Neden üzülüyorum? Bundan önceki bütün kitaplarım sürekli okunuyor. Hiçbiri eskimedi. Beni sevip izleyen, bırakmayan okurlarım, son kitabımı da öven, beğenen ve bundan sonra yazacaklarımı bekleyen birçok insan var. Ama bu hiçbir şeye kanıtlamıyor. Onarılmaz, derin bir yalnızlık duyuyorum. Kendimi hiçbir yere, hiçbir olguya ait olmamış hissediyorum. Daha da uzağa gidiyor kaygılarım. Kitaplarımı okuyanlar beni yalnızca yazdıklarım yüzünden seviyorlarsa bu insan ne kadar ben sayılırım. Ayrıca beni ben olarak görenlerin yazdıklarımı hiç kuşkusuz önemseme hakkı varsa ben kimim? Bundan bir tek sonuç çıkıyor. Bir isme dönüşmek. Benden başka biri olan, nesnel yaşamını yazdıklarına bağlı olarak kendi başına sürdüren bir isme. Bütün uydurduklarının, kurduklarının, kağıtlara aktardıklarının ötesinde o ismin yüreğinde barındırdığı uyumsuzluğun, korkuların, kırgınlık ve öfkenin, onca çaba ve inadın gölgesinin hiç düşmediği yuvarlak, parlak, ruhsuz bir özneye. Ama birlikte yollarda yürüdüğün, geceler gündüzler, sofralar bölüştüğün, nice yıllar mutsuzluk ve sevinçlerinin, kaygı ve başarılarının, dağıldığın anların, kısaca yaşamın uzunca bir bölümünün tanığı olmuş birisinin, o isimden başka biri olduğunu bilir. Dolan başlarını, çelişkilerini, tutarlı ya da tutarsız olduğun zamanları bilir. Aranızda önce geçici ve aldatıcı aşkın, tutkunun delikleri, düş ve gönül kırıklıkları, öfke ve incinmeleri yaşanmış, sonra dingin, uslu, gene de coşkulu dostluğun, güven ve sevgi ilişkisi kurulmuş biri. Gene de her zaman ve doğru biçimde değil. Eşim, yaşadığım çöküntüyü unutturmaya çalışacağına, yangına körükle gidiyor. Yayıncıma benden daha çok kızıyor. Ön yargının ileri geldiğine inandığı yok sayılmama isyan ediyor. Gazetelerin kültür sanat sayfalarını satır satır izliyor. Ve oralarda yeni yayımlanmış kitaplarıyla tartışmasız başrolde görünenlere söylenip duruyor. Onlar hakkındaki her olumsuz sözcük garez dolu bir onaya dönüşüyor dilinde. Bir televizyon programında beni iddiasız, sinik bulduğu için kıyasıya eleştiriyor. Kavga ediyoruz. Kısaca benim adıma benden daha hırslı, öfkeli. Bana ve yazdıklarımı böylesine sahip çıkması güzel. Ama öte yandan olmadığım birini oynamamı istiyor. Beni çileden çıkarmak için bilmeden elinden geleni esirgemiyor. Kendi üzerime kapanıyorum. Kocamın dış dünyaya, sokaklara, sinemalara ve başka insanlarla sık sık birlikte olmaya gösterdiği heves kızdırıyor beni. Yoruyor ve aykırılık yaratıyor aramızda. Bütün gezme, görüşme çağrılarını, önerilerini, dağıldığımı söyleyerek hırçınlıkla geri çeviriyorum. Beni bencillikle, hoşgörüsüzlük ve nankörlükle suçluyor o da. Aramızdaki uyum bir kez daha zedeleniyor. Evliliğimi bana uygun olmayan, gereksiz bir durum olarak görmeye başlıyorum. Yazar olup da evliliği sürdürebilen kadın sayısı 4'ü 5'i geçmiyor çevremde zaten. Ben ne diye dayatıyorum ki? Kimseden benim için katlandıklarını duymak istemiyorum artık. Kendi acımı tek başıma çekmek istiyorum. Eşimin anlık parlamalarına çok sinirleniyorum. Onunla derinlemesine değil ama yüzeyde bir yerlerde uzlaşmaya hazırım. Oysa bir ikiyüzlülüğü seziyor o. İstemiyor. Her zamanki gibi daha çoğunu istiyor. İlişkimizin esenliğiyle yeterince ilgilenmediğim için kendini terk edilmiş hissettiğini söylüyor. Yararı yok. Gitgide uzaklaşıyoruz. Her an ağlamaklı, öfkeli ve huzursuzum. İçine düştüğüm melankolinin belli başlı bir nedeni yokmuş gibi geliyor bana. Ama geçiştiremiyorum. Gündüzleri amaçsız sokaklarda dolaşıyorum. Evin içinde bütün gün sabahlıkla oturup kötü bir haber almayı bekliyorum. Geceleri ise erkenden odama çekiliyorum. Zar zor uyuyorum. Beceriksiz, toplum dışı, aşırı uyumsuz biriyim. Düşüncelerim birbirinden kopuk, isteklerim belirsiz. Konuşmam sıkıcı ve sönük. Tutunacak hiçbir şeyim yok. Geleceğim elimden alınmış sanki. Cinsiyetsizim. Bazen hiç tanımadığım kadınlara yakınlaşıyorum düşlerimde. Bir kadına aşık olduğumu, onun peşinden koştuğumu görüyorum. Tedirgin edici bir durum bu. Gizli kalmış eğilimlerim olup olmadığını düşünmeye başlıyorum. Gençlik yıllarımda hiçbir zaman böyle bir işaret sezmediğimden çok eminim. Ama bütün insanların aslında biseksüel oldukları savı akla yakın geliyor bana. Daha geç doğmuş ve şimdi daha genç olsaydım arayışlarımın ve seçimimin farklı olup olmayacağını soruyorum kendime. Yazdıklarımda cinslerle ilgili kurallar ve bakış açılarını yargılamaktan kaçınmamış biri olarak düşüncelerindeki esneklikle kendi yaşama pratiğim arasındaki tutuculuğun nedenlerini arıyorum. Yalnızca erken doğmuş olmak, koşullanmalarla büyümek, mutsuz bir çocukluk ve sığınma güdüsü mü bunun nedeni? İnsanın cinselliğin fiziksel içgüdü yanında zihinsel algılama derinliğiyle de ilgili olduğunu biliyorum. Cins önemli değil. İki tarafın algısı örtüşüyorsa bunun adı hiçbir biçimde uyumsuzluk ve sapkınlık olamaz artık. Cinsellik öğrenilebilir bir şeydir. Ama yetenek de önemli. Hayata yeniden başlama şansım olsaydı seçimlerim ne ölçüde değişirdi bilemiyorum. Ama çok geç artık diyorum. Her şey için çok çok geç. Bundan böyle kadın ya da erkek kendimi hiç tanımadığım ya da çok az tanıdığım bir başka insanın beğenisine sunacak güce, yürekliğe sahip olamam. Sonra menopoz döneminde kadınların östrojenin azalması ve testosteron hormonumun baskın duruma geçmesiyle kendi cinslerine eğilim göstermelerinin rastlanan bir olgu olduğunu okuyorum bir kitapta. Rahatlıyorum biraz. Ama gündelik yaşamımı normal biri gibi sürdürmekte gösterdiğim yeteneksizlik yoğunlaşıyor gitgide. Yazlığa git istersen diyor eşim sevecenlikle. Git kendinle kal biraz, toparlan. Yaşadıklarımızı bir daha yaşayacak gücümüz olduğunu sanmıyorum. Akıl dışı bir şey bu. Kışı yakılmış bir yerde yazlıkta geçiriyorum. Hayatın dışında bir kış. En sevdiğim eşyalar. Televizyonun karşısındaki kanepe, iki küçük yastık ve kareli bordo bir battaniye. Kuşkusuz kül tablaları da. Bir isme dönüşmek üzerine ne düşünüyorsun diye soruyorum bir ressam arkadaşıma yazıp. Susuyor, yanıtlayamıyor. Yalnızca televizyona bakılarak geçirilmiş kötü bir kış. Uyuklayıp uyanarak bütün o kadın ve yemek programlarına, korkunç haberlere, trafik kazalarına, hunharca işlenmiş cinayetler ve sahte aile dizilerine öylesine bakılarak.